Ayrım 15. Paris ve Londra'da beş parasız. George Orwell. 31. bölüm. Sayfa 195. Bozo'nun pansiyonun geceliği 9 peniydi. Büyük, kalabalık bir yerdi. 500 kişi barındırıyordu. Berduşlar, dilenciler ve küçük çaplı suçluların buluşma noktası olarak nam salmıştı. Tüm ırklar, siyah ile beyaz bile eşit bir şekilde kaynaşıyordu. İçeride Hintliler vardı ve onlarla kırık dökük bir Urduca ile konuşan biri bana "Tum, Urduca sen" diye hitap etti. Hindistan'da olsaydım tüylerimi ürpertirdi bu. Renk ön yargısının menzilinin dışına çıkmıştık. İnsan burada ilginç yaşamlara göz atabiliyordu. İhtiyar, bey baba geçimini en azından çoğunlukla İzmarit toplayıp 30 gramlık tütünü 3 peniye satarak kazanan 70 yaşında bir berduş, doktor, gerçek bir doktordu, bir suç yüzünden meslekten men edilmiş ve gazete satmanın yanı sıra birkaç peniye tıbbi nasihatler veriyordu. Ufak tefek bir Chicago'lu gemici, çıplak ayaklı ve aç, gemisini terk edip günlerce Londra'da kalmıştı. Öyle dalgın ve acizdi ki bulunduğu şehrin adını bile bilmiyordu. Ben düzeltene kadar kendini Liverpool'da sanıyordu. Yakarış mektupları yazan biri, Bozo'nun bir arkadaşı, karısının cenaze masraflarını karşılayabilmek için acınası mektuplar yazarak dileniyor, hedefine ulaştığında da bir başına çatlayana kadar margarinli ekmek ziyafeti çekiyordu. Pis, sırtlan gibi bir mahluktu. Onunla sohbet edince çoğu üç kağıtçı gibi yalanlarının büyük kısmına inandığını fark etmiştim. Pansiyon bu tür kişiler için bir alsatiyaydı. 1697'ye kadar Whitefriars tarikatının manastırına dahil olan ve ibadethanelerin dokunulmazlığı sayesinde her türlü suçlunun sığınak olarak kullandığı bölge. Bozo, birlikte dolaştığımız günlerde Londra'da nasıl dilencilik yapıldığını öğretti. İnsanın zannettiğinden çok daha incelikli bir iş. Dilenciler büyük çeşitlilik gösteriyordu ve sadece avucunu açan ile paranın bir şekilde karşılığını vermeye çalışan arasında keskin bir toplumsal çizgi var. Farklı numaralarla kazanılacak meblağlar da değişkenlik gösteriyor. Pazar gazetelerindeki ölünce pantolonlarının gizli bölmelerinden 200 bin sterlin çıkan dilenci hikayeleri elbette yalan. Ama daha üst sınıflardaki dilencilerin gerçekten de talihi yaver gidebiliyor. Haftalar boyunca geçimlerini sağlayabilecek kadar nafaka çıkarabiliyorlar. En varlıklı dilenciler sokak akrobatları ile sokak fotoğrafçıları. Sokak akrobatı, yeri iyi ise söz gelimi bir tiyatro kuyruğunda genelde haftada 5 sterlin kazanıyor. Sokak fotoğrafçıları da aşağı yukarı o kadar kazanıyor ama onların işi havaya bağlı. İşlerini hızlandırmak için kurnazca bir hileye başvuruyorlar. Olası bir kurbanın yaklaştığını görünce biri fotoğraf makinesinin arkasına geçip fotoğraf çekmiş gibi yapıyor. Sonra kurban yaklaşınca bağırıyorlar. "Buyurun efendim, çok güzel çıktınız, bir şilin lütfen." "Ama ben fotoğraf çekmenizi istemedim ki," diye feryat ediyor kurban. "Nasıl, istemediniz mi?" "Ya, biz elinizle işaret ettiniz sandık. Ah, bir levha ziyan oldu. 6 penimiz çöpe gitti." Bu noktada kurban çoğunlukla adama acıyıp fotoğrafı yine de almaya karar veriyor. Fotoğrafçılar levhayı inceliyor ve bozulduğunu, bedavaya bir fotoğraf daha çekeceklerini söylüyorlar. Elbette ilk fotoğrafı aslında çekmedikleri için kurban teklifi reddederse hiçbir şey kaybetmemiş oluyorlar. Laternacılar da akrobatlar gibi dilenciden ziyade sanatçı sayılıyorlar. Bozo'nun arkadaşlarından Bastı Bacak adında bir laternacı bana mesleğinin tüm ayrıntılarını anlattı. Ortağıyla birlikte Whitechapel ve Commercial yolundaki kafeleriyle publarda çalışıyorlardı. Laternacıların geçimlerini sokaklarda kazandıkları düşüncesi yanlıştır. Paralarının 9%'u kafeler ve publardan gelir. İyilerine alınmadıkları için sadece ucuz publardan. Bastı Bacak'ın yöntemi bir pub'un dışında durup bir şarkı çalmaktı. Bunun ardından ortağı tahta bacaklı olduğundan insanlarda merhamet uyandırabildiği için içeri girip şapkasını dolaştırıyordu. Bastı bacak parsayı aldıktan sonra bir parça daha, bir nevi biz parçası çalmayı gurur meselesi yapıyordu. Böylece kendini sadece uzaklaşması için para alan biri değil de gerçek bir sanatçı olarak görüyordu. Ortağıyla birlikte haftada 2-3 sterlin kazanıyorlardı ama laterneyi kiralamak için 15 şilin ödediklerinde ceplerinde sadece birer sterlin kalıyordu. Sabah 8'den akşam 10'a, cumartesileri ise daha da geç saatlere kadar sokaklardaydılar. Çizimciler bazen sanatçı sayılıyorlar, bazen sayılmıyor. Bozo beni gerçek bir sanatçı olan bir çizimciyle tanıştırmıştı. Yani zamanında Paris'te sanat okumuş ve salon ya da Paris Salonu, Paris Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1725'ten itibaren düzenlediği resmi sergi. Resimler göndermiş biriyle. Onun uzmanlık alanı eski ustaların eserlerini kopyalamaktı. Taşa çizdiği düşünülürse harikulade başarılıydı bu konuda. Bana çizimciliğe nasıl başladığını anlattı. Karımla çocuklarım açtı. Simsarlara dolaştırdığım çizimlerimle gecenin bir vakti eve yürüyor, kara kara nasıl bir iki şilin kazanabileceğimi düşünüyordum. Sonra Strand'de bir adamın kaldırıma diz çöküp bir şeyler çizdiğini, insanların da ona peniler verdiğini gördüm. Ben yanından geçerken adam kalkıp pub'a girdi. Allah kahretsin diye düşündüm. O adam bu işten para kazanabiliyorsa ben de kazanabilirim. Böylece içgüdüsel bir hareketle diz çöküp adamın tebeşirleriyle resim çizmeye başladım. Bunu yapmayı nasıl göze aldım, Tanrı bilir. Herhalde açlıktan sersemlemiştim. İşin ilginç yanı, daha önce hiç pastel boya kullanmamıştım. Yöntemini kullanırken öğrendim. Neyse, insanlar durup çizimimin fena olmadığını söylediler ve bana toplam 9 peni verdiler. Tam o sırada diğer adam pub'tan çıktı. Benim yerimde ne nokta nokta arıyorsun sen, dedi. Ona aç olduğumu, bir şeyler kazanmam gerektiğini anlattım. Ya, dedi. Gel de benimle bir bira iç. Böylece bir bira içtim ve o günden beri de çizimcilik yapıyorum. Haftada bir sterlin kazanıyorum. Haftada bir sterlin 6 çocuğu doyurmuyor ama neyse ki karım da dikiş dikerek 3-5 kuruş kazanıyor. Bu hayatın en kötü yanı soğuk. İkinci kötü yanı da müdahalelerle uğraşmak. Başlarda işin aslını astarını bilmediğimden bazen kaldırıma bir nü kopyalardım. İlkini St. Martin in the Fields Kilisesi'nin dışında yaptım. Siyahlar giymiş bir adam, herhalde kilise müsevvelisi falandı, öfkeden küplere binmiş bir halde yanıma geldi. Tanrı'nın kutsal evinin önünde bu müstehcenliklere tahammül edeceğimizi mi sandın, diye bağırdı. Silmek zorunda kaldım. Botticelli'nin Venüs'ünü bir kopyasıydı. Bir başka sefer aynı resmi Embankent'te çizdim. Yanımdan geçen polis resme baktı, sonra tek kelime etmeden üstüne basıp koca yassı ayağıyla sildi. Bozo da polis müdahalesiyle aynı ilgili şeyleri anlatmıştı. Onunla dolaştığım sıralar Hyde Park'ta bir ahlaksız davranış vakası yaşanmıştı ve polis oldukça sert davranmıştı. Bozo, polislerin ağaçların ardına gizlendiği bir Hyde Park resmi çizmiş, altına da bulmaca, polisi bulun yazmıştı. Bulmaca, ahlaksız davranışı bulun yazmanın daha akıllıca olacağına dikkat çekmiştim ama Bozo bana kulak asmamıştı. Gören polisin onu kovalayacağını ve yerini tamamen kaybedeceğini söylemişti. Çizimcilerin altında ilahi söyleyen kibrit, bağcık ya da birkaç lavanta tanesi içeren zarflar, bunlara üstü örtülü bir şekilde parfüm deniliyordu, satanlar geliyor. Bunların hepsi alenen dilenci, acıklı görünümlerini sömürüyorlar ve hiçbiri günde ortalama yarım krondan fazla kazanmıyor. Doğrudan dilenmek yerine kibrit vesaire satıyormuş gibi yapmalarının sebebi, dilenciliğe dair absürt İngiliz yasasının bunu gerektirmesi. Bugünkü yasaya göre bir yabancının yanına gidip 2 peni isterseniz polis çağırıp sizi dilencilikten 7 gün içeri atabiliyor. Ama sana yaklaşıyorum tanrım diye vızıldayarak gürültü kirliliği yaratırsanız, kaldırımı tebeşir lekelerine bularsanız ya da kibrit sıraladığınız bir tepsiyle durursanız, kısacası kendinizi bir huzur kaçırana dönüştürürseniz, dilenmek yerine meşru ticaret yapıyor sayılıyorsunuz. Kibrit satmakla sokakta şarkı söylemek esasen meşrulaştırılmış suçlar. Lakin karlı suçlar değil. Londra'da yılda 50 sterlin kazanacağı kesin olan bir şarkıcı ya da kibrit satıcısı yok. Ki yılda 50 sterlin her hafta 84 saat boyunca arabalar sırtınızı yalayıp geçerken yolun kenarında durmanın karşılığı olamaz. Dilencilerin sosyal konumuyla ilgili bir çift laf etmek kayda değer. Zira onlarla düşüp kalkıp da sıradan insanlar olduklarını anlayınca toplumun onlara karşı aldığı tuhaf tutumu ister istemez garipsiyorsunuz. İnsanlar sanki dilenciler ile sıradan işçiler arasında temel bir fark varmış gibi hissediyorlar. Sanki dilenciler bir başka ırk, suçlular ve fahişeler gibi toplumun dışına itilmiş kişiler. İşçiler çalışıyor, dilenciler çalışmıyor, dilenciler birer asalak, bizzat doğaları itibarıyla beş para etmezler. Bir duvarcının ya da edebiyat eleştirmeninin geçimini kazanmasına aksine dilencilerin aslında geçimlerini kazanmadıkları varsayımı kabul görüyor. Dilenciler sadece sosyal bir fazlalık, insancıl bir çağda yaşadığımız için hoş görülüyorlar ama esasen bayağılar. Oysa yakından bakınca bir dilenci ile sayısız saygıdeğer insanın geçim kaynağı arasında temel bir fark bulunmadığı görülüyor. Dilencilerin çalışmadıkları söyleniyor. Peki o zaman iş nedir? Bir amelenin işi kazmayı sallamak. Bir muhasebecinin işi rakamları toplamak. Bir dilencinin işi varisten mustarip olmak, kronik bronşite yakalanmak vesaire pahasına her türlü hava koşulunda sokakta durmak. Bu da diğer tüm meslekler gibi bir meslek. Elbette son derece işe yaramaz bir meslek ama aslında birçok saygın meslek de son derece işe yaramaz. Ayrıca toplumsal bir tür olarak dilenciler için birçok türle kıyaslandığında daha iyi konumdalar. Çoğu müstehzar satıcısına göre dürüst, pazar gazetesi sahiplerine göre âli cenap, taksitçiye göre dost canlısılar. Kısacası asalaklar ama zararsız sayılabilecek asalaklar. Toplumdan sadece kıt kanaat geçinebilecek kadar para alıyor ve onları ahlak anlayışımıza göre aklayacak şeyin bedelini çektikleri cefayla kat be kat ödüyorlar. Bence dilencilerin diğer insanlardan ayrı bir sınıf olarak belirlenmelerine yol açan ya da çoğu modern insana onları hor görme hakkı tanıyan bir özellikleri yok. O zaman şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Dilenciler neden hor görülüyor? Çünkü gerçekten de evrensel olarak hor görülüyorlar. Bence sebebi çok basit. Düzgün bir geçim kaynakları olmadığı için. Esasta bir iş yararlı mı, yararsız mı, üretken mi, asalakça mı kimsenin umurunda değil. Tek beklentisi karlı olması. Çağımızın tüm o enerji, randıman, sosyal hizmet ve diğer laflarında para kazan, yasal yollardan kazan ve çok kazandan başka ne anlam var ki? Para en büyük erdem sınavına dönüştü. Dilenciler bu sınavda çakıyor. Bu yüzden de hor görülüyorlar. Eğer dilenerek haftada 10 sterlin bile kazanılabilse dilencilik anında saygın bir mesleğe dönüşür. Konuya gerçekçi bir şekilde yaklaşırsak, dilenciler sadece birer iş adamı ve diğer iş adamları gibi ellerinin altındaki imkanları kullanarak geçimlerini sağlıyorlar. Şereflerini diğer birçok modern insandan daha fazla satmış değiller. Sadece zengin olmayı imkansız kılan bir meslek seçme hatasına düşmüşler. 32. Bölüm. Londra'daki argo kelimeler ve küfürlerle ilgili olabildiğince kısa bir takım notlar düşmek istiyorum. Aşağıdakiler bugün Londra'da kullanılan argo deyişlerin herkesin bildikleri hariç bir kısmı. Gugger, dilenci ya da herhangi bir sokak göstericisi. Mocher, bir iş yapıyormuş gibi görünmeden alenen dilenen kişi. Nober, kelleci, bir dilenci için para toplayan kişi. Şanter, goygoycu, sokak şarkıcısı. Klotpır, sokak dansçısı. Macfucker, şipşakçı, sokak fotoğrafçısı. Glimmer, değnekçi, boş otomobillere göz kulak olan kişi. G ya da G, G diye telaffuz ediliyor. Turnikeci, ucuzcunun ortağı, müşteri kızıştıran kişi. Split, dedektif. Flatty, polis. DDAG, çingene. Toby, berduş. Drop, parsa, dilenciye verilen para. Funkum, zarflarda satılan lavanta ya da başka parfümler. Bozer, birane. Slang, işportacının ruhsatı. Kip, dam altı, kalacak yer ya da gecelik pansiyon. Smoke, Londra. Jody, kadın. Spike, iğneli fıçı, berduş bağırnağı. Lamp, berduş bağırnağı. Toşrun, yarım kron. Dinner, bir şilin. Hak, bir şilin. Surprise, altı peni. Clothes, peniler. Durum, güğüm. Schlakes, çorba. Chat, bit. Hard up, izmaritlerden yapılan sigara. Stick ya da cane, hırsızın levyesi. Peter, kasa. Bly, hırsızın feneri. Bow, emmek ya da yutmak. Knock off, çalmak. Skipper, açıkta uyumak. Bu kelimelerin hemen hemen yarısı büyük sözlüklerde mevcut. Bazılarının kökenini tahmin etmeye çalışmak ilginç oluyor. Gerçi bir iki tanesini, örneğin Funkum ya da Toşeron, tahmin etmek imkansız. Dinner'ın den yerden geldiği varsayılabilir. Glimmer ve glim fiili, ışık anlamına gelen eski glim kelimesiyle ya da göz atmak anlamına gelen bir başka eski glim kelimesiyle alakalı olabilir. Ama yeni kelimelerin oluşumuna bir örnek. Çünkü bugünkü anlamıyla ancak otomobilin keşfinden sonra kullanılmış olabilir. G, ilginç. Kelimenin at, horse anlamına paravan, stalking horse deyimiyle ilişkisinden türediği düşünülebilir. Çizimcinin Scriver, gizemli bir kökeni var. Esasen Scrobo'dan yazıyorum, dan geliyor olmalı. Ama İngilizce'de son 150 yıldır benzer hiçbir kelime kullanılmadı. Doğrudan Fransızcadan geçmişte olamaz. Çünkü kaldırım sanatçıları Fransa'da bilinmiyor. Jody ve Bal, East End bölgesine has kelimeler ve Tower Köprüsü'nün batısında kullanılmıyorlar. Smoke sadece berduşların kullandığı bir kelime. Kip, danca. Çok yakın zamana kadar dost kelimesi aynı anlamda kullanılıyordu ama artık eskidi. Görünüşe göre Londra argosu ve ağzı çok hızlı değişiyor. Dickens ve Surtee'nin anlattığı W yerine V, V yerine de W kullanan vesaire eski Londra aksanı artık tamamen yok olmuş durumda. Bugün bildiğimiz haliyle Cockney aksanı 40'larda ortaya çıkmış görünüyor. İlk olarak bir Amerikan kitabında Herman Melville'in White Jacket'ın beyaz ceket geçiyor ama çoktan değişmeye başladı bile. Artık 20 yıl önce yaptıkları gibi face yerine sürekli fice, nice yerine sürekli new age vesaire diyen çok az daha kişi var. Aksanla beraber argo da değişiyor. Söz gelimi 25-30 yıl önce kafiyeli argo Londra'da çok modaydı. Kafiyeli argo'da her şey kafiyeli ve bir başka kelimeyle anılıyordu. Kiss yerine hit or miss, fit yerine plates of meat vesaire. İngilizce'de sırasıyla öpücük, rastgele, ayaklar, et tabakları. Bu kullanımlar romanlarda yer alacak kadar yaygındı. Bugünse neredeyse tamamen yok olmuş durumdalar. Belirli kısaltmalar hala mevcut. Kafanı kullan yerine iki penini kullan gibi iki peniye şöyle ulaşılıyor. Hit, kafa, loaf of bread, bir somun ekmek, two penny loaf, iki penilik somun, two penny, iki peni, yazarın notu. Belki yukarıda bahsettiğim kelimelerin de hepsi önümüzdeki 20 yıl içinde yok olacak. Küfürler değişiyor ya da en azından modaları oluyor. Söz gelimi 20 yıl önce bloody, İngilizce kahrolası, kelimesi Londra'nın işçi sınıfının ağzından düşmezdi. Artık bu kelimenin tamamen vazgeçtiler. Gerçi romancılar hala kullanıyormuş gibi yazıyor. Londra doğumlu hiç kimse İskoçya ya da İrlanda asıllılar için durum farklı. Biraz eğitimli değilse artık bloody demiyor. Aslına bakarsanız kelime sınıf atladı ve işçi sınıfının nazarında küfür özelliğini yitirdi. Artık Londra'da her ismin başına getirilen güncel sıfat fucking, lanet olası, kuşkusuz fucking de zaman içerisinde bloody gibi oturma odalarına girecek ve yerini başka bir kelime alacak. Küfür meselesi, özellikle de İngiliz küfür meselesi, baştan sona gizem dolu. Küfretmek doğası itibariyle büyü kadar mantıksız bir şey. Hatta aslında bir büyü türü. Ama bir çelişki de içiriyor. O da şu: küfretmekteki amacımız karşımızdakini şok edip yaralamak. Bunu da gizli tutulması gereken bir şeyden, çoğunlukla cinsel işlevlerle alakalı bir şeyden bahsederek yapıyoruz. Ama işin tuhaf yanı şu ki, bir kelime küfür olarak yerleştirdikten sonra gerçek anlamını, yani onu bir küfre dönüştüren özelliği kaybediyor. Bir kelime belirli bir anlama geldiği için bir küfre dönüşüyor ve bir küfre dönüştüğü için o anlamını yitiriyor. Örneğin fuck, lanet olası, Londralılar bu kelimeyi nadiren gerçek anlamıyla kullanıyorlar. Sabahtan akşama ağızlarından düşmüyor. Ama sadece bir sövgüden ibaret ve hiçbir anlamı yok. Benzer bir şekilde bugger, oğlancı da gerçek anlamını hızla yitirmekte. Fransızca'da da benzer örnekler bulunabilir. Söz gelimi feutre artık anlamsız bir sövgü sözü. Burç, herif de Paris'te hala ara sıra kullanılmakta ama kullananlar en azından çoğunluğu bir zamanlar ne anlama geldiğini hiç bilmiyor. Görünüşe göre kaide şu: küfür olarak kabul gören kelimeler büyülü bir tabiata sahip. Bu onları diğer kelimelerden ayırıyor ve sıradan bir sohbet esnasında işe yaramaz kılıyor. Hakaret etmek için kullanılan kelimeler de küfürler gibi bir çelişki içeriyor sanki. İnsan bir kelimenin kötü bir anlama geldiği için hakaret sayılacağını düşünüyor. Oysa pratikte hakaret bağlamındaki değerinin kelimenin asıl anlamıyla uzaktan yakından alakası yok. Söz gelimi bir Londralıya edilebilecek en büyük hakaret ona piç. Demek ki bunu kelime anlamıyla düşünecek olursak hiç de hakaret sayılmıyor. Hem Londra'da hem Paris'te bir kadına edilebilecek en büyük hakaret ise inek. İneklerin en sevimli hayvanlardan biri olduğu düşünülürse İltifat bile sayılabilecek bir at. Anlaşılan bir kelime sözlük anlamına herhangi bir gönderme yapılmaksızın sadece bir hakaret olarak kullanıldığı için hakaret sayılıyor. Kelimeler, özellikle de küfürler, kamuoyu onlardan ne anlam çıkarırsa o anlama geliyor. Bu bağlamda bir küfrün ülke sınırları dışında nasıl değiştiğini görmek de çok ilginç. İngiltere'de kimseden tepki almadan jem Fos yazabilirsiniz. Fransa'da J, M, F nokta nokta şeklinde yazmak zorundasınız. Ya da bir başka örnek vermek gerekirse Hintçe Beinkat kelimesinin bozulmuş hali olan Barnes Shot'u ele alalım. Hindistan'da affedilmeyecek rezil bir hakaret sayılırken İngiltere'de hafif bir takılma deyimi. Bir okul kitabında görmüştüm. Aristofanes'in oyunlarından birinde geçiyordu ve dipnotu yazan kişi İran Büyükelçisi tarafından sarf edilen manasız bir söz şeklinde yorumlamıştı. Dipnotu yazan belki de Bankat'ın anlamını biliyordu. Ama yabancı bir kelime olduğu için büyülü küfür değerini yitirmişti ve yayımlanabilirdi. Londra'da küfretmekle ilgili bir başka dikkat çekici nokta daha var. O da şu: erkekler çoğunlukla kadınların önünde küfretmiyor. Paris'te durum bambaşka. Parisli bir işçi bir kadın önünde küfretmemeyi yeğleyebilir ama o kadar da dikkat etmez. Kadınlar da açıkça küfrederler. Londralılar bu konuda daha kibar ya da daha titiz. Bunlar rastgele aldığım bir takım notlar. Keşke meselenin ehli biri Londra argosu ile küfürlerinin almanağını tutsa ve değişiklikleri kesin olarak kaydetse. Bu kelimelerin oluşumuna, gelişimine ve kayboluşuna son derece yararlı bir şekilde ışık tutabilir. 33. Bölüm. B'nin verdiği 2 sterlin 10 gün kadar yetti. Bu kadar uzun süre yetmesinin sebebi Paddy'ydi. Yollarda pinti olmayı öğrenmişti ve günde bir sağlam öğünü bile delice bir aşırılık sayıyordu. Ona göre yemek zamanla sadece margarinli ekmek anlamına gelmişti. Açlığı bir iki saatliğine geçiştirecek ebedi çayla iki dilim. Bana yemek, yatacak yer, tütün vesaire dahil olmak üzere günde yarım krona yaşamayı öğretti. Akşamları da değnekçilik yaparak fazladan birkaç şilin kazanıyordu. Yasa dışı olduğundan istikrarsız bir işti ama biraz kazandırıyor ve paramızın daha uzun süre yetmesini sağlıyordu. Bir sabah sandviççi, önüne ve arkasına reklam panosu asılarak sokaklarda yürüyen reklam işçisi olarak işe başvurmayı denedik. Beşte bir takım büroların ardındaki bir ara sokağa gittik ama çoktan 30-40 adamlık bir sıra oluşmuştu. 2 saat sonra da bize göre iş kalmadığı söylendi. Pek bir şey kaçırmış sayılmazdık. Zira sandviççilik hiç de özenilecek bir iş değil. Sandviççiler günde 10 saatlik mesainin karşılığında yaklaşık 3 şilin kazanıyorlar. Özellikle rüzgarlı havalarda zorlanılıyor ve denetlemek için de bir müfettiş sık sık kontrole geldiğinden işten kaytarılamıyor. Bu da yetmezmiş gibi sadece günlük ya da bazen 3 günlük tutuyorlar ama asla haftalık değil. Yani her sabah işleri için saatlerce beklemek zorunda kalıyorlar. İş yapmak için hazırda bekleyen işsiz sayısı daha iyi koşullar için mücadele verme konusunda tüm güçlerini ellerinden alıyor. Tüm sandviççilerin göz koyduğu iş el ilanı dağıtma. Bunun saatine aynı para veriliyor. İlan dağıtan bir adam gördüğünüzde bir tane alarak ona iyilik yapabilirsiniz. Çünkü mesaisi tüm ilanları dağıttığı zaman bitiyor. Bu sırada pansiyon hayatı devam ediyordu. Ezici bir can sıkıntısından oluşan sefil, olaysız bir hayat. Günler boyunca yer altındaki mutfakta oturup evvelsi günün gazetesini ya da ele geçirilebilirsek Union Jack'in eski bir sayısını okumaktan başka yapacak bir şeyimiz olmuyordu. Bu dönemde çok yağmur yağıyordu ve herkes ıslak gelip içeride kurulandığından mutfak iğrenç kokuyordu. Hayattaki tek heyecan düzenli aralıklarla yediğimiz çayla iki dilimdi. Londra'da kaç adam bu hayatı sürüyor bilmiyorum. En azından binlerce olmalı. Paddy'ye gelince 2 yıldır geçirdiği en iyi dönemdi bu. Berduşluğa ara verdiği, yani bir şekilde birkaç kuruş edindiği zamanları hep böyle geçmişti. Berduşluk da bundan biraz daha kötüydü. Sızlanan sesini duyunca yemek yemediği zamanlar hep sızlanıyordu. İşsizliğin onun için ne büyük bir işkence olduğunu fark ediyordunuz. İşsiz bir adamın tek derdinin ücretsiz kalmak olduğunu düşünenler çok yanılıyorlar. Bilakis çalışma alışkanlığı kemiklerine işlemiş eğitimsiz bir adamın çalışmaya paradan daha çok ihtiyacı var. Eğitimli bir adam yoksulluğun en feci yanlarından biri olan zorunlu aylaklığa dayanabilir. Ama Paddy gibi hiçbir vakit geçirme yöntemi olmayan bir adam işsiz kalınca zincirlenmiş bir köpek gibi perişan olur. Attan inip eşeğe binenlere diğer herkesten daha çok acıması gerektiği düşüncesi işte bu yüzden saçmalık. Gerçekten acınması gereken kişi baştan beri eşeğe binen ve yoksulluğun karşısına boş, aciz bir zihinle çıkan kişidir. Sıkıcı bir dönemdi. Bozoylu sohbetlerimiz dışında bu dönemden pek bir şey kalmadı aklımda. Pansiyon bir keresinde hayır amacıyla gelen bir grup tarafından istila edildi. Paddy ile dışarıdaydık. Öğleden sonra döndüğümüzde alt kattan müzik sesleri geliyordu. Aşağı indik ki ne görelim? Pırıl pırıl giyimli üç beyefendi mutfakta dini ayin yapıyor. Frak giymiş ciddi saygın bir derebeyi, portatif bir orgun başına oturan bir hanımefendiyle bir haçla oynayan çenesiz bir gençten oluşuyorlardı. Anlaşılan hiçbir davet beklemeden içeri dalıp ayine başlamışlardı. Pansiyonerlerin bu davetsiz misafirleri karşılama biçimine tanıklık etmek çok hoştu. Fakir babalarına en ufak bir kabalık dahi yapmadılar. Onları sadece görmezden geldiler. Mutfaktaki herkes, belki 100 adam, fikir birliğiyle fakir babaları yokmuş gibi davrandı. İşte böylece durmuş sabırla şarkı söyleyip öğütler veriyorlardı ama kulağa kaçan olsalardı insanların dikkatini ancak bu kadar çekebilirlerdi. Fraklı beyefendi vaaz veriyordu ama tek kelimesi bile duyulamıyordu. Şarkı, küfür ve tencere tangırtılarından oluşan her zamanki gürültü patırtı içinde boğuluyordu sesi. İnsanların orgun bir metre ötesinde oturmuş, yemek yiyor, kağıt oynuyor ve müzik aletini sakin sakin yok sayıyordu. Fakir babaları kısa süre sonra pes edip çıktılar. Herhangi bir şekilde hakaret söz konusu olmamış, sadece umursanmamışlardı. Kuşkusuz kendilerini birbirlerine en aşağı batakhanelere serbestçe girerek vesaire vesaire ne kadar cesur davrandıklarını söyleyerek teselli etmişlerdi. Bozo böyle insanların pansiyona ayda birkaç kere geldiklerini söyledi. Polisle iyi ilişkileri olduğundan patron vekili onları kovamıyordu. Geliriniz belli bir seviyenin altına düşer düşmez insanların kendilerinde size vaaz verme ya da sizin adınıza dua etme hakkını bulmaları çok ilginç. 9 günün sonunda B'den aldığım 2 sterlin 1 şilin 9 peniye indi. Paddy ile kalacak yer için 18 peni ayırdık ve her zamanki çayla 2 dilime 3 peni harcadık. Yemeği paylaştığımız için ana öğünden ziyade başlangıç gibi oldu. Öğleden sonra korkunç acıkmıştık. Paddy, King's Cross'un istasyonunun yakınlarında berduşlara haftada bir bedava çay veren bir kiliseyi hatırladı. Bugün çay günüydü, oraya gitmeye karar verdik. Havanın yağmurlu olmasına, cebinde de 5 kuruş bulunmamasına rağmen Bozo, kiliselerin havasını bozduğunu söyleyerek gelmedi. Kilisenin dışında rahat 100 tane adam bekliyordu. Bedava çayı duyunca, manda leşine üşüşen çaylaklar gibi şehrin dört bir yanından gelip toplanan pis tipler. Kapılar kısa süre içinde açıldı ve bir rahip ile bir takım kızlar bizi kilisenin üstündeki balkona doluşturdu. Burası kasvetli bir protestan kilisesiydi. Bilinçli olarak çirkin yapılmıştı. Duvarları kanla, ateşlerle ilgili metinler ve 150 bir ilahi içeren bir ilahi kitabı süslüyordu. İlahilerden bazılarını okuduktan sonra kitabın bu haliyle bir kötü nazım antolojisi sayılabileceği sonucuna vardım. Çaydan sonra bir ayin olacaktı ve kilise cemaati aşağıda oturuyordu. Hafta içi olduğundan sadece birkaç düzine insan vardı. Çoğunlukla haşlanmış tavuğu andıran sırım gibi yaşlı kadınlar. Balkondaki sıralara dizildik ve çayımız verildi. Kişi başına yarım kiloluk reçel kavanozunda verilen çay ve 6 dilim marginalini ekmek düşüyordu. Kapının yakınına konumlanmış bir düzine berduş, ayine kalmamak için çay biter bitmez tüydü. Geri kalanlar oturdu. Minnettarlıktan ziyade gitme cüretini gösteremedikleri için. Ork girizgah babından birkaç kere öttükten sonra ayin başladı. Ve berduşlar anında sanki bir işaret almışçasına feci bir taşkınlık yapmaya başladılar. İnsan 40 yıl düşünse kilisede böyle hareketlerin yapılabileceğine ihtimal vermezdi. Balkon boyunca erkekler sıralarda yayılıyor, gülüyor, çene çalıyor, aşağı uzanıp cemaatle ekmek topakları fırlatıyordu. Yanımdaki adamın sigara yakmasına güç bela engel olabildim. Berduşlar ayin komik bir merasimden ibaretmiş gibi davranıyorlardı. Gerçekten de gülünç sayılabilecek, aniden çok şükür diye bağrılan ve sonsuz doğaçlama dua edilen türden bir ayindi. Ama berduşların tavırları tüm sınırları aşıyordu. Genelde bize dua ettirmesi istenen cemaatteki yaşlı bir adamın adı Birader Butlu muydu neydi? Her ayağa kalkışında berduşlar sanki bir piyesteylermiş gibi ayaklarını yere vuruyorlardı. Daha önce bir sefer papaz onu durdurana dek 25 dakika boyunca doğaçlama dua ettiğini söylediler. Bir keresinde Birader Butlu ayağa kalkınca berduşlardan biri 7 dakikayı geçmeyeceğine 1'e 2'sine bahse varım diye öyle yüksek sesle bağırdı ki tüm kilise duymuş olmalıydı. Kısa süre içinde papazdan daha çok ses çıkarmaya başladık. Bazen aşağılardan biri kızgın kızgın "Şşş!" diyordu. Ama yararı yoktu. Ayini makaraya almayı kafaya koymuştuk ve kimse bizi durduramazdı. Acayip, oldukça iğrenç bir manzaraydı. Aşağıda bir avuç basit, iyi niyetli insan ibadet etmek için elinden geleni yapıyordu. Yukarıda ise karınlarını doyurdukları 100 adamdan ibadet etmelerini bile isteye imkansızlaştırıyordu. Pis sakallı suratlarından oluşan bir çember balkondan aşağı bakarak sırıtıyor, onlarla alenen alay ediyordu. Birkaç kadın ile yaşlı adam 100 tane saldırgan berduşun karşısında ne yapabilirdi ki? Bizden korkuyorlardı. Biz de onlara açıkça zorbalık ediyorduk. Bizi besleyerek küçük düşürmelerinin öcünü alıyorduk. Papaz cesur bir adamdı. Hiç durmadan bağırarak Yuşa ile ilgili uzun bir vaaz verdi. Yukarıdan gelen kıkırdaşmalar ve gevezelikleri neredeyse tamamen yok saymayı başardı. Ama sonunda herhalde tahammül edemeyeceği kadar kışkırtıldığı için yüksek sesle şöyle bir açıklama yaptı. Vaazımın son 5 dakikasında kurtarılmamış günahkarlara sesleneceğim. Bunu söyledikten sonra yüzünü balkona çevirdi ve kimin kurtarılmış, kimin kurtarılmamış olduğu konusunda şüpheye yer bırakmamak adına tüm bu süre zarfında balkona bakmayı sürdürdü. Ama çok da umurumuzdaydı sanki. Papaz bizi cehennem ateşleriyle tehdit ederken bile tütün sarıyorduk ve son aminden sonra bağırarak merdivenden aşağı koşuşturduk. Çoğumuz haftaya yeniden bedava çay içmek için geri gelmeye sözleşti. Bu sahne ilgimi çekmişti. Berduşların her zamanki hallerinden o kadar farklıydı ki sadakayı normalde kabul ettikleri alçaltıcı, pısırık minnettarlık halinden. Elbette açıklaması sayıca cemaatten fazla olmamız ve onlardan korkmamamızdı. Sadaka alan biri veli nimetinden hemen her zaman nefret eder. İnsan doğasının değişmez bir özelliğidir bu ve arkasına destek olarak 50 ya da 100 kişi alınca bu nefreti gösterir. Akşam bedava çaydan sonra Pedi boş otomobillere göz kulak olarak beklenmedik bir şekilde 18 peni daha kazandı. Bu tam bir gecelik konaklama masrafıydı. Parayı bir kenara ayırıp ertesi akşam 9'a kadar aç kaldık. Bize bir ihtimal yemek verebilecek olan Bozo o gün ortada yoktu. Kaldırımlar ıslak olduğundan Elephant ve Castle sokaklarının kesiştiği köşeye gitmişti. Orada resim çizebileceği korunaklı bir yer biliyordu. Neyse ki bende hala biraz tütün vardı da beterim beteri bir gün yaşamadık. Saat 8.30'da Pedi beni Emban kente götürdü. Burada bir rahibin haftada bir gün yemek fişi dağıttığı biliniyordu. Charing Cross Köprüsü'nün altında 50 kişi beklemekteydi. Titrek su birikintilerinde yansımaları görünüyordu. Kimileri gerçekten dehşet verici türdendi. Bunlar Emban kentte yatanlardı ki Emvakent iğneli fıçıdakilerden kötü tipleri çekiyor. Aklımda kaldığı kadarıyla bir tanesinde düğmesiz, ilmiklerinden ip geçirilmiş bir palto, yırtık pırtık bir pantolon ve parmak kısmı açık kalan bir çift bot vardı üstünde. Başka tek bir bez parçası dahi yoktu. Fakirlerinki gibi bir sakalı vardı ve göğsüyle omuzlarını balina yağını andıran korkunç siyah lekelere bulandırmaya başarmıştı. Kirin ve kılın altından görülebildiği kadarıyla yüzü ölümcül bir hastalıktan bembeyaz kesilmişti. Konuştuğunu duydum. Bir tezgahtar ya da mağaza görevlisininki kadar iyi sayılabilecek bir aksanı vardı. Kısa süre içinde bir rahip belirdi ve adamlar oraya varış sıralarına göre kuyruk oluşturdular. Rahip iyi, tombul, gençten bir adamdı ve ilginç bir şekilde Paris'teki arkadaşım Charlie'ye çok benziyordu. Sıkılgan ve utangaçtı. Kısaca iyi akşamlar dilemek dışında konuşmadı. Sadece sıra boyunca hızla ilerleyip herkesin eline birer fiş tutuşturdu ve adamların teşekkürünü almak için beklemedi. Sonuç itibariyle berduşlar bir kez olsun samimiyetle minnet duydular ve herkes rahibin iyi bir adam olduğunu söyledi. Biri bence rahibin duyacağı şekilde şöyle bağırdı. "Oo, bu adamı asla koduğumun psikoposu yapmazlar." Bu elbette candan bir övgüydü. Fişlerin hepsi 6 penny değerindeydi ve yakınlardaki bir lokantanın adınaydı. Oraya vardığımızda lokanta sahibinin berduşların başka yere gidemeyeceğini bildiği için her fişe sadece 4 penny'lik yemek vererek insanları kazıkladığını gördük. Paddy ile birlikte fişlerimizi birleştirdik ve çoğu kafede 7-8 penny'ye alabileceğimiz kadar yemek aldık. Rahip rahatça 1 sterling'den fazla fiş dağıtmıştı. Demek ki lokanta sahibi berduşlardan haftada en az 7 şilin aşırıyordu. Bu şekilde mağdur edilme berduşların hayatını sıradan bir parçası ve insanlar para yerine yemek fişi vermeyi sürdürdükçe de öyle olacak. Paddy ile pansiyona döndük ve hala aç olduğumuzdan midemizi yemek yerine sıcak ateşle oyalanmak için mutfakta boş boş oturduk. 10:30'da Bozo geldi. Çok yorulmuş, perişan düşmüştü. Çünkü ezik bacağı yürümeyi bir ıstıraba dönüştürüyordu. Korunağın altındaki tüm yerler kapandığından resim çizerek tek kuruş kazanmamış, sürekli polis geliyor mu diye etrafı kollayarak alenen dilenmişti. 8 penny toplayabilmişti. Gecelik konaklaması için 1 penny eksikti. Ödeme saati çoktan geçmişti ve içeri ancak yetkilinin bakmadığı bir anda gizlice girebilmişti. Her an yakalanıp dışarı atılabilir, Embakent'te yatmak zorunda kalabilirdi. Bozo ceplerindeki eşyaları çıkarıp baktı. Hangisini satacağına karar vermeye çalışıyordu. Jilette karar kıldı ve mutfakta birkaç dakika içinde 3 penny'ye sattı. Bu hem geceliğini ödemeye hem bir çanak çay almaya yetiyordu. Hem de üstüne 0.5 penny kalıyordu. Bozo çayını alıp giysilerini kurutmak için ateşin önüne oturdu. Çayını içerken komik bir şaka duymuş gibi kendi kendine güldüğünü fark ettim. Şaşkın şaşkın neye güldüğünü sordum. "Allah kahretsin ki çok komik," dedi. "Punch'ta yer alacak kadar komik. Ne yapsam beğenirsin?" "Ne yaptın?" "Jiletimi önce tıraş olmadan sattım. Tüm budalaların en budalasıyım." Sabahtan beri ağzına bir lokma girmemişti. Sakat bacağıyla kilometrelerce yürümüştü. Giysileri sırılsıklamdı ve açlığını gidermek için sadece 0.5 penny'si vardı. Tüm bunlara rağmen jiletini kaybettiği için gülebiliyordu. Adama hayranlık duymamak elde değildi. 15. ayrımın sonu. Sayfa 214.